Ayrım 47 Dönüş Robert Charles Wilson Sayfa 428 Diane Eden'in cenazesine katılmak için sınırı geçti. Onu Condon çiftliğinden kurtardığım günün üzerinden neredeyse 11 sene geçmişti. Ölümünü haberlerde duyduk, ölüm ilanı. Eden'in eski eşi Carol'ın ondan 6 ay önce öldüğünü yazmıştı. Bir diğer üzücü şok daha, Carol neredeyse 10 sene telefonlarımıza çıkmamıştı. Çok tehlikeli olduğunu söylüyordu. Güvende olduğumuzu bilmek yetiyordu. Gerçekten de söyleyecek bir şey yoktu. Diane Washington'dayken annesinin mezarını ziyaret etti. Söylediğine göre onu en fazla üzen şey Carol'ın hayatının yarım kalmışlığıydı. Nesnesi olmayan bir eylem, isimsiz bir mektup, bir imza yüzünden anlaşılmamış. Onun yapamadığı şeylere duyduğum özlem, kendisine duyduğum özlemi bastırıyor. Eden'in cenaze töreninde Diane tanınmamak için dikkatli davranmıştı. Eden'in hükümetten olan çok fazla yakın arkadaşı vardı. Bunlara başsavcı ve oturmakta olan başkan yardımcısı da dahildi. Fakat Diane'in dikkati ona usulca karşılıklı bakışlar atan ve kilise sırasında oturan tanımadığı bir kadına çevrilmişti. ''Onun dördüncü olduğunu biliyordum.'' dedi Diane. ''Tam olarak nasıl olduğunu söyleyemem. Duruşu, sahip olduğu yaşsız bakışlar, dahası sanki aramızda gidip gelen bir sinyal var gibiydi.'' Tören bittiğinde de Diane kadının yanına yaklaşıp Eden'i nereden tanıdığını sormuştu. ''Onu tanımıyordum.'' dedi kadın. ''Pek tanıdığım söylenemez. Bir keresinde Perihelion'da bir araştırma görevi yapmıştım.'' Jason Lofton'un olduğu zamanlardı. Adım Sylvia Tucker. Diane bu ismi söylediğinde bir yerlerden tanıdık gelmişti. Sylvia Tucker, Wunnego Van ile Florida yerleşkesinde çalışan antropologlardan biriydi. İşe alınan akademisyenlerin çoğundan daha arkadaş canlısıydı ve Jason'a güven duymuş olabilirdi. ''E-posta adreslerimizi aldık.'' dedi Diane. ''İkimizin ağzından da dördüncü kelimesi çıkmadı ama ikimiz de biliyorduk, bundan eminim.'' Bir yazışma olmadı ama arada sırada Sylvia Tucker'ın adresinden Diane'e dijital basın küpürleri geliyordu. Mesela, ''Denver'da bir endüstri kimyageri belirsiz bir sürede gözaltına alındı. Meksiko City'deki bir geriatri kliniği federal emirle kapatıldı.'' Kaliforniya Üniversitesi'nde çalışan bir sosyoloji profesörü yangında öldü. Kundaklamadan şüpheleniliyor. Böyle haberler vardı. Jason'ın son paketlerini göndermiş olduğu isim ve adres listesini tutmamaya dikkat etmiştim. Hatırlamıyordum da. Fakat makalelerdeki bazı isimler feci şekilde tanıdık geliyordu. ''Avlandıklarını söylemeye çalışıyor.'' dedi Diane. ''Hükümet dördüncüleri avlıyor.'' O tarz bir ilgiyi üstümüze çekersek ne yapacağımız konusunda bir ay tartışma yaptık. Lomax ve varislerinin kurmuş olduğu küresel güvenlik takımlarını düşünürsek nereye kaçabilirdik ki? Fakat akla yatkın tek bir cevap vardı. Güvenliğin işleyemediği ve gözetimin tamamen kör olduğu tek bir yer vardı. Böylelikle planlarımızı yaptık. Pasaportlar, banka hesapları, Avrupa'dan Güney Asya'ya olan rotamız ve ihtiyaç duyana kadar bir köşeye kaldırdık. Sonra Sylvia Tucker, Diane'le son kez iletişime geçti. Tek bir kelime vardı. Git yazıyordu ve biz de kaçtık. Yolculuğumuzun son uçuşunda Sumatra'ya uçakla giderken Diane bunu yapmak istediğine emin misin dedi. Amsterdam'da bekleme yaptığımız zaman günler öncesinden kararımı vermiştim. İzleniyor olduğumuzdan, pasaportlarımızın işaretlenmiş olduğundan, Mars ilaçlarımıza el konulabileceğinden hala şüphe duyduğumuz zaman bu kararı vermiştim. Evet dedim şimdi karşıya geçmeden. Emin misin? Adım gibi eminim. Hayır. Emin değildim fakat istekliydim. Sonunda kaybedilebilecek şeyleri kaybetmeye, kazanılacak şeyleri kucaklamaya istekliydim. Padang'da bir süreliğine fark edilmeyeceğimiz, mimarisi kolonyal tarzda olan bir otelin üçüncü katından oda kiraladık. Hepimiz düşeriz dedim kendi kendime, hepimiz bir yerlere ineriz. Bir yerlerin kuzeyi. Karanlık bastırdıktan bir saat sonra ve kemer geçişimizden yarım saat önce yemek odasında N'le karşılaştık. Tayfadan biri N'i meşgul tutmak için ona bir sayfa kahverengi kağıt ve birkaç tane de kısa boya kalemi vermişti. Bizi görünce rahatlamış gibi oldu. Geçiş için endişeli olduğunu söyledi. Gözlüklerini burnunun yukarısına itti. Baş parmağı Cağla'nın yanağında bırakmış olduğu morartıya hafifçe dokununca yüzünü buruşturdu ve bunun nasıl bir şey olacağını sordu. "Bilmiyorum," dedim. "Daha önce hiç geçmedim."
"Geçiş yaptığımızdan haberimiz olacak mı?"
Tayfanın dediğine göre gökyüzü biraz garipleşiyormuş. Geçiş gerçekleşirken de eski dünya ve yeni dünya arasında dengelendiğimizde pusulanın iğnesi kuzeyden güneye dönüveriyormuş. Köprü üstünden de geminin kornasını çalıyorlar, haberin olacak.
"Çok kısa zamanda," dedi En, "çok mesafe kat ediyoruz."
Bunun doğru olduğuna şüphe yoktu. Yörüngeden bırakılmadan önce kemer en azından bizim tarafımızdaki yıldızlar arası uzaydan, muhtemelen ışık hızından daha yavaş bir şekilde fiziksel olarak sürüklenmişti. Fakat varsayımsallar sürüklemeyi gerçekleştirirken dönü zamanının sonsuzluğunu kullandılar. Muhtemelen herhangi bir mesafeyi 3 milyar ışık yılıyla birleştirebilirlerdi. Bunun bir parçası bile insanı cevapsız bırakan, güç bela anlaşılabilen bir mesafe olurdu.
"Bu kadar sıkıntı çekmeleri," dedi Dayan, "insanı düşündürüyor."
Joyce'ına göre,
"Biliyorum, kendimizden daha karmaşık bir şeyler yaratalım diye varsayımsallar bizi yok olmaktan kurtarmak istiyor. Fakat cevaplamaktan kaçındıkları şeyler var. Bunu neden istiyorlar? Bizden ne bekliyorlar?"
En felsefi konuşmalarımızı görmezden geldi.
"Geçişten sonra?"
"Ondan sonra," dedim Anne. "Magellan limanına bir günlük yolculuğumuz kalmış oluyor." Bunu duyunca gülümsedi, daha yerine bakıştık. En ile iki gün önce tanıştılar ama daha şimdiden arkadaş olmuşlardı. Geminin kütüphanesinden aldığı çocuklar için İngilizce öyküler olan bir kitap okuyordu ona. Hatta ona Houseman alıntısı bile yaptı. Küçük çocuk değil, bunun farkında.
"Bunu sevmedim," dedi En.
Ekvatorya düzlüklerinin video görüntülerinden gördüğünü düşündüğüm hayvanları çizdiği resimlerini gösterdi. Endişeli bakışları ve kaplan gibi kürkü olan uzun boyunlu hayvanlar.
"Çok güzeller," dedi Dayan.
En ciddiyetle başını salladı. Onu işiyle baş başa bıraktık ve güverteye doğru yola koyulduk. Bulutsuz bir geceydi ve kemerin tepesi direkt olarak başımızın üstündeydi. Son bir ışık parıltısı üzerine yansıyordu. Hiçbir kıvrım gözükmüyordu. Bu açıdan tam bir öklit çizgisiydi. Tıpkı basit bir rakamı, yani biri veya harfi, yani ı'yı andırıyordu. Geminin burnuna en yakın noktada trabzanların yanında duruyorduk. Rüzgar kıyafetlerimizi ve saçımızı çekiştiriyordu. Geminin bayrakları canlı bir şekilde sallanarak ses çıkartıyorlardı ve huzursuz deniz geminin yanın ışıklarının parça parça görüntülerini geri yansıtıyordu.
"Sen de mi?" diye sordu Dayan.
Jason'ın küllerinden bir numunenin bulunduğu ufak şişeyi kastediyordu. Bu töreni, artık buna tören denebilirse, Montreal'i terk etmeden çok daha önce planlamıştık. Jason'ın anma törenlerine hiç inancı olmamıştı, ancak bunu kabul ederdi diye düşünmüştüm. Tam burada, yeleğimin cebinden seramik tüpü çıkardım ve sol elime aldım.
"Onu özlüyorum," dedi Dayan. "Özlemediğim tek bir an yok."
Omzuma gömüldü, ben de kolumu etrafına doladım.
"Keşke onu bir dördüncü olarak tanısaydım. Fakat fazla değiştiğini de sanmıyorum."
"Değişmedi."
"Bir bakıma Jace her zaman bir dördüncüydü."
Geçiş anına yaklaştıkça yıldızlar daha az görünür oldu. Sanki puslu bir varlık gemiyi kaplamıştı. Jason'ın küllerinin olduğu tüpü açtım. Dayan boşta olan elini benimkine koydu. Rüzgar birdenbire değişti ve sıcaklık 1-2 derece düştü.
"Bazen," dedi, "varsayımsalları düşündüğüm zaman korkuyorum."
"Nelerden?"
"Bizim onların kırmızı buzağısı olmamızdan. Ya da Marslıların, Jason'ın inandığı şey olmalarından, kendilerini bir şeyden kurtarmamızı beklemelerinden, onların korktukları bir şeyden."
Belki de öyleydi ama yine de diye düşündüm içimden, yaşam her zaman ne yapıyorsa biz de onu yapacağız, beklentilere baş kaldıracağız. Vücudunun titrediğini hissettim. Tepemizdeki kemer çizgisi giderek soluklaştı. Denizin üstünü pus kapladı. Tek fark bunun bildiğimiz pus olmaması ve havanın da hava olmamasıydı. Kemerin son parıltısı da ufuk gibi kayboldu. Cape Town Maro'nun köprü üstündeki pusulası dönmeye başlamış olacak ki kaptan geminin borusunu öttürdü. Dehşet şekilde yüksek bir ses, öfkeli uzayın haykırışı. Yukarı baktım. Yıldızlar baş döndürücü bir şekilde hep beraber dönüyorlardı. "Şimdi!" diye bağırdı Dayan gürültünün içinde. Çelik trabzanlara dayandım. El benimkinin üzerindeydi. Tüpü baş aşağı çevirdik. Küller rüzgarın içinde dönerek gitti. Geminin ışıkları altında kar gibi görünüyorlardı. Çalkantılı siyah suya çarpmadan yok oldular. Bir yandan diğer yana görünmez bir şekilde geçerken boşluğa doğru dağıldıklarına inanıyorum. Yıldızların arasındaki dikişle tutturulmuş gibi duran okyanussuz yere. Dayen göğsüme dayandı. Boru sesi duyana kadar vücutlarımızda tıpkı bir nabız gibi attı. Ardından kafasını kaldırdı. "Gökyüzü," dedi. Yıldızlar yeni ve garipti. Sabah olunca hepimiz güverteye çıktık. Hepimiz. En, ebeveynleri, İbu, İna, diğer yolcular, hatta Cala ve görev başında olmayan birkaç mürettebat üyesi bile. Yeni dünyanın kokusunu almak ve ısısını hissetmek için buradaydık. Gökyüzünün rengi ve güneş ışığının ısısı bakımından dünyaya benziyordu. Magellan Limanı'nın burnu ufukta tırtıklı bir çizgi olarak belirdi. Kayalıklı bir çıkıntıydı. Dik olarak yükselmekte olan birkaç şerit solgun duman sert rüzgarlarla batıya doğru yöneliyordu. İbu İna Trabzanlardayken bize katıldı. En de yanındaydı. "Hem çok tanıdık," dedi İna, "hem de çok farklı geliyor." Ekvatorya'daki ana karadan çıkan fırtınalar ve dalgaların özgürleştirdiği birbirine geçmiş ot yığınları geminin suda bıraktığı izde sürükleniyordu. Sekiz parmaklı yapraklar suyun yüzeyinde geziniyordu. Kemer şimdi gerimizde kalmıştı. Artık bir çıkış değil, geriye dönüş kapısı olmuştu. Tamamıyla başka tür bir kapıydı. "Sanki bir tarih sona ermiş ve diğeri başlamış gibi," dedi İna. En karşı çıktı. "Hayır," dedi ciddi bir şekilde. "Geleceği ileri sarabilirmiş gibi rüzgara doğru eğildi. Biz inene kadar tarih başlamayacak." Teşekkürler. Dramatik sebeplerle dönüde birkaç tane hastalık icat ettim. KVTS gerçek dünyada herhangi bir karşılığı olmayan kurmaca bir sığır hastalığı. EMS de tamamen hayal ürünü. Semptomları ise ne yazık ki gerçek olan multiple sklerozun semptomlarıyla aynı. MS tedavi edilebilen bir hastalık olmasa da umut vaat edici birkaç yeni tedavi geliştiriliyor ya da gelecekte bizi bekliyor. Yine de bilim kurgu romanlarının tıp dergileriyle karıştırılmaması gerekiyor. MS ile ilgilenen okuyucular en iyi web kaynaklarından biri olan www.nationalmssociety.org sitesine göz atabilirler. Sumatra ve Minangkabau insanlarının geleceklerine dair yaptığım varsayımlar da bizzat kendi türetmelerim. Fakat ana erkil Minangkabau kültürü ve modern İslam'la olan birlikteliği antropologların dikkatini çekmişti. Peggy Reeves Sunday'in çalışması olan Woman at the Center, Life in a Modern Matriarchy kitabına bakınız. Güneş sisteminin evrimi ve geleceği hakkındaki günümüz düşünceleriyle ilgilenen okuyucular, bilim kurgu süzgecinden geçmemiş bilgiler için Peter D. Ward ve Donald Brownlee'nin The Life and Death of Planet Earth ve Armand de Sem'in Our Cosmic Origins kitabına göz atabilirler. Ve ayrıca bir kez daha kitabımı yazmamda yardımcı olan bütün insanların arasından, hepsine teşekkürlerimi sunuyorum, MVP ödülü eşim Sherry'e gidiyor. Kitabın sonu. 15 Mayıs 2020. Sayfa 435.